Profesör Doktor Ekrem Buruk ikinci ile birlikteyiz. Bugün biraz daha Türkleri konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk ama biraz detaylı konuşacağız ve özellikle de bizim açımızdan hayvan sevgisini, hayvanla birlikte yaşamayı konuşacağız. Maalesef bu son dönemde Türkiye'den gelen haberler pek çok yerden geliyor. Sadece İstanbul için konuşmayalım. Hayvanlara karşı sevgimizi, en önemlisi de merhametimizi kaybettiğimizi gösteriyor.
Evet.
Böyle miydik hep?
Evet, şimdi bir kere Türk milletinin kültürünü teşkil eden en mühim amillerden bir tanesi olan İslam dini şöyle tarif edilmiş. Allah'ın emirlerini tazim, onun mahluklarını yarattıklarına şefkat. Şimdi bakın burada insan, hayvan, hatta bitki, Müslüman, gayrimüslim böyle bir şey ayırmadı. Allah'ın bütün yarattıklarına şefkat gösterilmesi emredilmiş. Bu İslam dininin esası. İnsanlara dinin emir ve yasaklarını yerine getirmemeye günah denir malum. Günahların bir Allah'la alakalı olanları var. Bunları hakkullah derler. Allah'ın hakkını ihlal eden, namaz kılmamak gibi. Bir de kul hakkını ihlal edenler var. Orada evet, orada da Allah hakkını ihlal ediyor çünkü bir emri ihlal ediyor ama orada kul hakkı var. Nedir o? Milletin malını almak, canını almak, dövmek, sövmek, eziyet etmek, kalbini kırmak ilahir. İftira etmek, dedikodu
İnsana
yapmak.
yönelik olanlar bunlar.
Evet, bir insana müteveccih olanlar. Şimdi dinin esasında bir insan işlemiş olduğu bir günaha pişman olursa samimi olarak ve o günahı işlediği anı terk ederse, yani içki içiyorsa içkiyi terk ederse ve bir daha bunu yapmayacağına da söz verirse Allah onun bu günahını siliyor. Ve yapmazsa. Bu günahını siliyor sanki hiç işlememiş gibi. Sonra tekrar şeytan olup işlerse eski günah geri gelmiyor. Çünkü baştan işlememeye karar vermişti tekrar. Yani Allah'ı
Tövbe
kandırmak
etmiş.
mümkün değil. Numaradan olmaz bu işler. Buna biz sahih tövbe diyoruz. Tövbe-i nasuh Kur'an-ı Kerim'de geçtiği adıyla. Bu şekilde bir insan tövbe ederse Allah onun günahını hiç işlenmemiş gibi yapıyor. Veya tövbe etmemişse dünyada çektiği sıkıntılar, ölürken çektiği sıkıntılar, kabirde çektiği sıkıntılar, mahşer yerinde çektiği sıkıntılar buna kefaret oluyor. Peygamberin şefaatine uğramazsa, Allah'ın mağfiretine uğramazsa cehenneme gidiyor. Günah kadar azap çektikten sonra tekrar cennete gidiyor. Ama eğer işin içinde bir insan kul hakkı varsa bu böyle değil. Tövbe etmek fayda etmiyor. Hakikaten samimi pişman olsa yine yetmiyor. Ne lazım? Gidecek o hakkını yediği kimseye o ihlal ettiği menfaati tazmin edecek. Malını aldıysa geri verecek. Veya tazmin edecek. Canını yaktıysa, acıttıysa, kalbini kırdıysa, dedikodusunu iftira yapmışsa, yani ona maddi bir manevi bir zarar vermişse, bu manevi zarar evet maddi karşılığı olmaz ama
Kabul
maddi
ediyorsa karşı
kabul
taraf.
ediyorsa karşı taraf maddi bir karşılıkla en aşağısı bir tatlı hediye etmekten geçer. Bunu ederek karşı tarafı razı eder.
Bir parantez ama tatlıyı aldım gittimle olmuyor tabii. Karşı tarafın da bunu bilmesi ve
Hayır
kabul
tabii ki.
etmesi
Şimdi
gerekiyor.
şöyle, eskilerde ben bunları görürdüm. Eskiler bir insanı bir şekilde kırmışlarsa ona bir hediye alırlardı. Bu hediye kırmanın yüksekliği nispetinde ve karşı tarafın incinmesinin nispetinde, karşı tarafın münasebeti nispetinde olurdu. İşte asgarisi bir tepsi baklavadan başlardı. Ben bunu görürdüm, götürürlerdi, özür dilerler. Şimdi aman dileyene silah çekilmez hesabı, bir kimse hatasını kabul edip de gelmiş özür diliyorsa, hakkını helal et diyorsa çok da uzatmanın manası yok. Çünkü dünyada çok hak talebinde bulunanlar ahirette kendileri başkalarına hakkı geçmiş olarak kendilerini bulacaklar. Onun için mümkün mertebe dünyada insanlara hakkını helal etmek iyidir. Bu tavsiyedir ama bu olmadıkça, yani helalleşme olmadıkça Allah bu günahı silmiyor. Çok enteresan. Yani kulu affetmediği müddetçe
Yani
kula
kendine
işlenen.
ait
Evet.
olandan vazgeçiyor,
Evet. Ama
onu affediyor.
kulundan vazgeçmiyor. Allah'ın bütün kulları mümin olsun, gayrimüslim olsun. Allah'ın ev halkı gibidir, çoluk çocuğu gibidir. Bir insan iyi çocuğu da olur, kötü çocuğu da olur. Siz bir adamın kötü çocuğuna da höt deseniz adam üzülür. Ben söylerim de sen niye söylüyorsun der mesela. Şimdi insanların
İnsanlık.
vaziyeti böyle. Gayrimüslimler de aynı. Yani gayrimüslim olmak bir insanın canını yakmak için bir özür değil. Hatta İslam dini gayrimüslimlerin hakkına daha çok riayet ediniz. Çünkü ahirette müminler de gayrimüslimler aynı yere gitmeyecekleri için orada helalleşme imkanı da yok. Müminlerle birbirinin helalleşme imkanı var. Nasıl var? Bir insan vardır, başkasının hakkı geçmiştir üzerine ama çok da iyilikler yapmıştır. Cenab-ı Hak dilerse o hakkı geçtiği kimseye der ki, gel sen bu kulumu hakkını helal et, ben sana cennette dereceni yükselteyim. O da der ki, helal olsun, cennette derece tabii kıymetli. Bu imkan var ama herkese yapar mı? O belli olmaz. Ama eğer gayrimüslimse böyle bir imkan da yok. Onun için gayrimüslimlerle hak geçmeye çok daha dikkat etmek lazım diyor eskiler. Şimdi gelelim işin üçüncü kısmına. Daha vahim olanına. İnsanların vahim görmediği ama
önemsemediği.
Dinin çok vahim gördüğü bir kısım. Hayvanların hakları. Hayvanlarla helalleşme hakkı yok. İmkan yok. Kusura bakma. Senin canını yaktım. Sana eziyet ettim. Hakkını helal et deseniz hayvan anlamaz. Hakkını helal edemez. Bu hak size baki kalır. Bunu ahirete yanınıza kara bir leke olarak götürürsünüz. Kurtulmanın imkanı yok.
Yani ben başka bir kediye
Hayır.
mama versem
yok.
O tekmelediğim
yok.
Kedinin hakkı
yok.
Değişmiyor.
Yok, değişmiyor. Değişmiyor. Ahirette de zaten hayvanlar yok edileceği için orada da böyle bir imkan yok. Onun için eskiler aman aman demişler. Kul hakkından çok sakının. Gayrimüslimin hakkından daha çok sakının.
Ama
hayvanların hakkından aman el hazer. Mutlaka sakının. Peki hayvan hakkı geçmiş insan ne yapar? Ne yapacak? Boynunu bükecek. Ağlayacak, tövbe edecek, pişman olacak. Hayatını o pişmanlık içinde geçirecek. Herkese, sadece hayvanları değil, insanlara iyilik edecek. Belki Allah-u Teala affetsin.
Şimdi böyle baktığınız zaman en çok önemsememiz gerekeni aslında
evet,
en az önemsiyoruz.
Evet, en az önemsiyoruz. İnsanların zaten din telakkisi cihetinden bakarsanız bilhassa zamanımızda ama eskiden de böyle insan tabiatında dinin emniyet verdiği şey insanlara emniyet vermezler. Dinin emniyet vermediği şey insanlara çok emniyet verirler. Zaten dünya ahiretin zıttı olduğu için bu normal bir şey.
Evet, maalesef bu dünyada daha çok şekle bakıyoruz. Bize kâr getirecek işlere
Şimdi,
bakıyoruz.
Şimdi Hazreti Peygamber'in anlatmış olduğu iki tane hadis-i şerif var. Bunlar sayı hadislerdir. Bunlardan bir tanesi şu. Beni İsrail'de, İsrailoğullarında bir kadın var. Bu kadın namlı bir kadın. Kötü namlı, bednamlı bir kadın. Peygamberimiz anlatıyor bunu, masal değil bu. Bu kadın bir gün yolda yürürken bir kuyunun başında bir susuzluktan ölme raddesine gelmiş bir köpek görüyor. Su kuyuda köpek biliyor onun orada biliyorsunuz köpeklerin koku alması süperdir. Gözleri görmez ama kulakları mükemmel ama içemiyor. Kuyuda çünkü. Kadın diyor bunda ne var diyor sarkıtırım kovayı sularım. Bakıyor ki kova yok. Kopmuş. Kadın iniyor kuyuya. Kuyuya inmek kolay değildir. Ne kadar derin olduğu belli değil. Yani nasıl ineceksin? Düşme ihtimali düşerseniz gidersiniz. Kadın duvarlara tutuna demek ki müsaitmiş. Kuyuya iniyor. Neyle su getirecek? Ayakkabısına su dolduruyor. Birkaç kere böyle inip çıkıp köpeği suluyor. Cenab-ı Peygamber diyor ki Allah o kadını bu amelinden dolayı affetti. Demek ki imanı varmış. Yani yaptığı günahları imanını götürmemiş. Orası mühim tabii. İman olmayan bundan...
Yaptığı günahın farkındaymış.
İmanı yoksa dünyada onun karşılığını mutlaka görür. Çünkü ve men ya'mel miskale zerretin hayra yere kim dünyada bir iyilik yaparsa onun mutlaka karşılığını görür. Bu adalet ilahidir. Kim bir kötülük ahiret bu da karşılığını görür. Dünyada veya ahirette. Onun için yani hiç kimsenin yaptığı zayi olmaz. Az veya çok iyilik. Gayrimüslim de olsa. Ama ahirette faydası yok gayrimüslim. Şimdi bir başka hadis-i şerifte de buyuruluyor ki bir kadın, abide bir kadın, gece gündüz ibadet eden bir kadın bir kediyi hapsettiği için, hapsetme sebebi şu, kediler umumiyetle mutfaktan bir şey çalarlar. Kedi bu yani aklı yok.
Acıkmış almış.
Hacı Cemal Öğüt isminde Nur Osmaniye vaizi bir zat vardı. Çok nekre, hoş, sohbet bir adamdı. Bir gün Ramazan-ı Şerif'te vaaz ediyormuş. Demiş ki bu akşam demiş bizim eve demiş bir çıngar koptu demiş cemaat. Nedir anlatayım mı size anlatın. Tam iftara yakın pide aldım geldim ince fırından demiş. İftarı bekliyoruz. Evde bir vaveyla koptu. Baktım bizim hanım iki gözü iki çeşme bir yandan bağırıyor bir yandan ağlıyor. Dedim hayırdır. Sorma demiş bizim sarman pideyi yedi. Ben de dedim ki ilahi hanım kızdığın şey bu olsun üzüldüğün şey bu olsun. Yani ben gider yenisini alırım. Ne olacak ki? Yani bu kadar dert etmeye gerek yok. Kadın bizim hanım ne dese beğenirsiniz. Ben ona acımıyorum, üzülmüyorum. Kedinin daha top atılmadan naksı ziyam ettiğine üzülüyorum. Oruç bozduğuna üzülüyorum. Hacı Cemal Efendi diyor ki ilahi hanım sen ne saf kadınsın. Bilmez misin kedi hayvandır. Hayvanlar oruç tutmaz. Hayvanlar namaz kılmaz. Yani burada
tutmayanlara
bir tutmayanlara ve yani siz hayvan mısınız? Bakın hayvan ancak böyle olur demeye bir tarz var. Şimdi orada tabii hayvan bu neticede aklı yok. Kusur eder. Aklı olana ceza verilir. Aklı olmayana ceza verilmez ki.
Evet hayvanlar cezalandırılamaz bu durumda
evet,
öyle mi yaptıklarından dolayı?
Terbiye edilir, yönlendirilir ama cezalandırılamaz. Çünkü mantıksız bir şey.
Peki sizi ısırıyorsa da mı cezalandıramazsınız?
Şimdi bilerek yapmıyor onu. Bir kere onu baştan terbiye etmek lazım. Terbiye etmedi sahibi. Sahibinin cezalandırılması lazım. Belki kediyi sizden, köpeği sizden uzaklaştırmak için vurur edersiniz ama bu ceza için değil, kendini kurtarmak içindir. Sonra ben bu köpeği döveyim manası yok. Aklı olmayan bir şey ceza verilmez.
Kendinizi ama insanlar, korumak için
olur,
belki
tabii,
bir açıklaması.
Vurursunuz, öldürürsünüz. O bile caiz. Zararlı hayvanı acı çektirmeden öldürmek bizim dinimizde var. Ama acı çektirmeden.
Ve zararlı.
Zararlı hayvanı acı çektirmeden öldürmek, kuduz köpek gibi, saldıran köpek gibi, akrep gibi, yılan gibi, fare gibi, bunlar zararlı hayvanlardır. Bunları acı çektirmeden, yani yakarak değil, boğarak değil, acı çektirmeden öldürme Hazreti Peygamber
izin veriyor. Ama karınca da dahil midir? Mesela bulduk karıncayı, bir yere atıyoruz ya da ne bileyim evimizde artık yaşam alanı
vallahi
bırakmıyor
bazen.
Vallahi
şimdi ben kendi hesabıma söyleyeyim. Ben karıncadan daha vahşi bir hayvan görmedim. Karıncadan daha zararlı bir hayvan görmedim. Karınca ev yıkar. Ev yıkar mı? Evet, ev yıkar. Yıktığı evi gördüm karıncanın. Ben de bundan muzdarip olduğum için gerek bu evde gerek yazlıkta. Yani karıncalar kadar zararlı bir hayvan ben görmedim. Yani ilk zamanlar sizin dediğiniz gibi merhamet ediyordum. Ondan sonra düşündüm ki merhametten maraz doğar. Ev gidecek elden. Duvarlar ayrıldı.
Kemirdiler yani.
Evet, evet. Onun için yani elimizden gelen tedbiri alıyoruz. Gene kurtulmak mümkün değil. Yani karınca mesela arı ne yapar adama? Arıyı nerede bulacaksınız da gelip sizi sokacak? Arı zaten adamı sokmaz. Saldırmazsanız yapar bunu. Fakat karıncanın zararı çoktur. Çoktur. Onun için zarar veren hayvanı tamam. Eşi bu kadın kediyi hapsetmiş. Kediyi ne hapsetmiş? Kadının aklı yok. Kedi açlıktan ölmüş. Unutulmuş. Unutmuş onu orada. Hazreti Peygamber diyor ki Allah o kadını o amelinden dolayı cehenneme attı. Yani ibadetine bakmadı. Onun için ama şimdi insanlar eşyayı cezalandırıyorlar. Ayağını vuruyor mesela sehpayı. Sehpayı dövüyor. Böyle insan gördüm ben.
Hayır, çocuğa da böyle öğretiyoruz. Düşüyor mesela, takılıyor sandalyeye, takılıyor, düşüyor. Sandalyeyi dövelim diyor annesi.
Onun psikolojisini bozuyor. Şimdi çocuğun bile...
böyle yerleştiriyoruz.
Çocuğun bile terbiyesinde bir cezalandırma bir yere kadar yani. Aklı olmayan çocuğa ceza vermenin manası yok. 4 yaşından sonra çocuk ancak cezadan anlıyor. Onun için bu böyle. Ama bizim medeniyetimiz işte bu esaslar üzerine kurulmuş. Hayvanlar bizim hayatımızın bir parçası. Biraz da köylük yerlerde bu daha fazla böyle. Onun için İslam dini ve bizim mensup olduğumuz milletin kültürü hayvanlarla beraber yaşama kültürüdür. Ve bundan doğan medeniyete merhamet medeniyeti deniyor. Bu medeniyetin çok çeşitli unsurları var. Mesela eski evlerin önünden geçerken ben görürdüm. Büyük bir taş, bazen mermer, içi oyuk. Bu derdim ne acaba? O oyukluk, su koyuyorsunuz, gelen giden hayvan içiyor ve evin artık yemeklerini oraya döküyorsunuz. Mahallenin köpekleri, kedileri yiyorlar. Her evde vardı eskiden bu hemen hemen. Sokaklara atmıyorlar. Şimdi hayvan severler var. Her tarafa yemek döküyor. Yemeği getiriyor. Duvarın üzerine döküyor hayvan yesin diye. İğrenç bir görüntü.
İşte tabii onun bir yeri olması lazım.
Lazım.
Ya mesela sitelerde falan görüyorum, böyle küçük barakalar yapıyorlar. Evet. Yemek koyacak
İnsani
yer
şey.
Bırakıyorlar.
Oraya da koymuyor. Mesela hayvan barakası olan yer var. Bakıyorsun gene sağa sola atmış dökmüş. Bu da hoş bir şey değil. Başka problemleri bu da beraberinde getiriyor. Şimdi bu enteresan. Mezarlara gidersiniz. Mezarların üzerinde bir oyuk var. Zaman içinde acaba buraya ne olmuş da oyulmuş diye düşünürsünüz. Halbuki o kuşlar içsin diye oyulmuş su oluklarıdır. Oraya su konur. Yağmur zamanlarda zaten kendisi dolar. Kuşlar gelir içer. Kuş evleri var camilerde, hanlarda.
Bazı evlerde, büyük evlerde.
Evet. Bağdat Caddesi'nde bir evde var. Kuş evi. Tabii kuşlar... Serçe gibi, saka gibi, güvercin gibi, kırlangıç gibi, efendim kumru gibi insanlarla beraber yaşamaya alışmış olan kuşlar için bunlar. Tabii kartal gibi akbaba için değil tabii ki. Bunlar şehirde gezerler. Bunlar için hem bir barınak oluyor, içine girip barınıyorlar. Hem de şimdi bunların affedersiniz pislikleri ihtiva ettiği asit sebebiyle binaları çürütüyor. Burada da bulundukları zaman en azından binaya zarar vermemiş oluyorlar. Aynı zamanda bunlar... İnanılmaz enteresan, zevkli mimari misalleri.
Küçücük evler.
Laleli Camii'nde var, Taksim Maksim'inde var, Hasan Paşa Hanı'nda var, Bayezid'de. Yani Kayseri'de var. Yani
Eyüp Sultan Camii'nin.
Eyüp Sultan'da var, evet. Laleli Camii'nde var, efendim Ayazma Camii'nde var, Üsküdar'da, Üsküdar Yeni Camii'nde var, Eminönü Yeni Camii'nde var. Her biri birbirinden güzel. Darphane'de bile var can kurtaranda. Kimisi duvara oyulmuş, kimi montelenmiş. Kubbeli, ev şeklinde, cami şeklinde. Yani bu nedir? Kuşlara yapılan bir merhamet ama bu bir medeniyetin göstergesi. Ahmet Haşim'in meşhur hikayesine mevzu olmuş. Gurabahane-i Laklakan var. Hasta ve kanadı kırık leylekler için Bursa'da bir hastane kurulmuş. Hastanenin binası duruyor. Allah'tan akıl etmişler, kapısına da ismini yazmışlar. Şimdi başka şeyler için kullanılıyor ama Bu enteresandır. Yani kanadı kırık leylekler için hastane kurmak 14. 15. asırda.
Bunların detaylarını konuşacağız. Hatta daha da eskiye gideceğiz. Şimdi biz böyle işin merhamet tarafını konuştuk ama bir taraftan da hayvan insanın hayatını devam ettirmesi, hatta büyütmesi, geliştirmesi, hatta medeniyetini devam ettirmesi için gerekli. Tarım yapılan dönemleri düşünün. Bir o sabanı çekecek bir hayvan olmasa tarım yapamazsınız. At olmasa ticaret yapamazsınız, savaş yapamazsınız, bir yerden bir yere gidemezsiniz. Dolayısıyla aslında hani bizim şimdi konuştuğumuz o naif merhametli kısmın dışında aslında biz zaten eskiden birlikte yaşamayı bilen bir toplumuz. İşte kasaptan gidip et almak böyle biraz insanlara tuhaf gelebilir ama onun gerisinde çok büyük bir kültür var. Konuşacağız detayları kısa bir aradan sonra. Şimdi kültürümüzde hayvan sevgisini konuşuyoruz ama aslında baktığınız zaman belki de bu kültürü birlikte inşa ettiğimizi de görebiliriz. Şimdi mesela dünya kültürüne hediye ettiğimiz bir binicilik var. At ve Türk birbiriyle çok yakın. Çok geriye gittiğimizde atın Türk'ün hayatında ne anlam ifade ettiğini Çin kaynaklarında, Rus kaynaklarında görüyoruz. Türkleri ifade ederken at üzerine binmiş, savaşçı bir millet olarak ifade ediyor. O zamana kadar at ehlileştirilmediği için hatta kaynaklarda Yunan mitolojisindeki karakterlere benzer bir şekilde sanki onu başka bir canlı gibi ifade etmişler. Bedeninin altı ata benziyor, üstü insana benziyor. Türk'ü böyle tarif etmişler. Şimdi hayvanla bu kadar beraber yaşayan ve kültürün bu kadar içine koyan bir toplumuz biz aslında.
Evet, Oğuz Destanı'na bakarsanız atın ehlileştirilmesi Türkler vesilesiyle olmuştur. Bunu bazı Çin ve Rus kaynaklarındaki tarihçilerde söylüyorlar. Yani dünya medeniyetini en azından Orta Asya toplulukları, yani şimdi Türk dediğimiz zaman belki isim olarak daha sonra ama bunların ataları da neticede orada yaşıyorlardı. At o zaten coğrafyada çok bulunan bir hayvan ve o coğrafyada zaten atsız yaşamanın imkanı yok. Uçsuz bucaksız bozkırlarda bir yerden bir yere gitmenin ancak bir
en büyük zenginliği insanların
evet binekle olması icap eden yerlerde bu çok tabiidir. Yani Türkler atı ilk ehlileştiren cemiyet olarak biliniyor. Bu diyelim ki efsanedir ama şurası bir hakikattir ki sizin işaret ettiğiniz gibi at Türklerin hayatında çok şey ifade etmiştir. Eski Türklerin yaşadığı coğrafyalarda bulunan kurganlarda savaşçıların atlarıyla beraber gömüldüğünü görüyoruz. Yani bu bugünkü insana biraz garip gelebilir ama öldükten sonraki hayatın çok kuvvetli bir inanç olduğu cemiyetlerde biliyorsunuz ölüler eşyalarıyla
sadece gömülüyordu. Bizim cemiyetimiz için değil de başka topluluklarda da böyle.
Mezopotamya'da bilhassa Mısır'da bu böyle. Evet. Bu böyle. Eski Türk hatta bir altın elbiseli adam bulundu muazzam elbiseleriyle gömülmüştü. Pek çok kurganda insan ve atın önce mana veremediler buna. Yani hayvan ve insan niye sonradan anlaştı bunlar. Atıyla yani savaşçı kişilerdir. Atıyla yaşamış, hayatını hep atıyla geçirmiş, atın üstünde geçirmiş. Savaşçıdır veya normal bir insandır. Hatta geçenlerde konuşmuştuk, atın üzerinde yaşarlar, evet. At üzerinde yerler, atın üzerinde uyurlar. Pastırma bile bu sayede ortaya çıkmış bir gıdadır. Bu böyle. Atın bizim hayatımızdaki bu ehemmiyetli yeri başka bir neticeyi doğurmuştur. Eski Türklerin zannedildiği gibi göçebe değiller ama seyyaliyeti çok fazla, mobilitesi çok fazla. At onları geniş bir coğrafyada hem hakimiyeti temin etmiş hem bu coğrafya vesilesiyle başka yerlere yayılmalarına vasıta olmuş. Yani Türklerin bugün ana vatanları olan Orta Asya ki bugünkü Moğolistan toprakları içindedir. Oradan çıkıp dünyanın her yerine yayılmaları biraz da işte bu at sayesinde olmuştur. Onun için bugün bile ata, binicilik o Türkler arasında yaygın bir spordur ve en iyi biniciler Türkler arasından çıkardı eskiden. Bünye itibariyle de Türklerin bünyesi zaman içinde ata binebilecek bir şekilde teşekkül etmişti.
Hem fizyolojik olarak böyle bir değişim yaşamış, hem kültürünü bunun üstüne kurmuş, giyim kuşamını.
Evet, mesela pantolon, daha önce belki bahsetmiştik, her ne kadar ismi İtalyanca Venedik'teki bir kabadayının isminden geliyorsa da Pantalone adıyla, o Avrupalıların ona verdiği isimdir. Pantolon Türkler tarafından Macarlar vasıtasıyla Avrupa'ya tanıtılmış bir kıyafettir. Yani şalvar değil ama bugünkü pantolonlar gibi dar da değil. Üstü hafif bol, altı dar, ata binmeye imkan veren bir giysidir. Sultan II. Osman'dan itibaren moda olmuştur. Başta bazıları buna reaksiyon gösterse de ondan sonra bizim kıyafetimize girmiş ve buradan Avrupa'ya yayılmıştır. Bunun da doğuş sebebi attır. Yani ata rahat binmek içindir. Avrupa kaftanları gibi değildir Türk kaftanları mesela. Türk elbiseleri üç eteklidir. Evet. Yandan yırtmaçlıdır. Bu ata rahat binip, arkası değil önü iki parçadır. Ata rahat binip inme imkanından dolayıdır. Avrupa elbiselerine baktığınız zaman onlar da uzun elbise giyerler. Orta çağdan bahsediyorum. Hiç yırtmacı yoktur. Geniştir ama yırtmacı yoktur. Bu ata binmeyi fevkalade zorlaştırır.
Şimdi at bizim kültürümüz için ciddi anlamda bir şey ifade ediyor. Yani yerine konulmaz bir şey, evet, ifade ediyor. Onun dışında aynı zamanda bir prestij ifadesi. Evet. Bir türkü tanımlarken işte sıralama yapılır. İşte bir silahı olması, eşi olması ve mutlaka bir atı,
evet,
olması.
Üç şey, yani atının olması, zevcesinin olması ve silahının olması bir Türk için prestij vesilesidir. Böyle olanlara cemiyette itibar edilir.
Evet.
Bu tabii bütün cemiyetlerde belki vardır. Kur'an-ı Kerim'de de bineği olan, hanımı olan ve silahı olan kimselere krallar derlermiş, melikler.
Hmm.
Yani kral gibisin sen, atın var, hanımın var.
Daha ne isteyeceksin?
Ve silahın var. Tabii bunu şimdi at yerine otomobil, hanım gene hanım, silah yerine de belki sizi cemiyette insanlardan koruyacak, hayatınızı idameye devam edecek bir meslek, bir sanat, bir kariyer olarak düşünebilirsiniz ama aynı mantık devam ediyor.
Yo, ben hangi meslekte ya da hangi kariyer seviyesinde olursa olsun insanların bu üçlüyü,
evet,
hala çok
devam
önemsediğini,
evet,
düşünüyorum. İşte şu anda silah, mesela ruhsatsız silahlanmaya, evet, hepimiz karşıyız ama ruhsat alabilmek için
uğraşan çok,
ya da avcılık yapan,
imkanı olsa ata binmek isteyen çok, bir atla arada bir bağ oluşmuş.
Enteresan bir şey o. Yani atın duygusal olarak da mesela bazı hastalıkların tedavisinde bile kullanıldığını biliyoruz. At ve insan arasında çok değişik bir bağ var.
Çünkü insan anatomisine en çok benzeyen attır. Eskiden tıp fakültelerinde at kadavraları üzerinde çalışılırdı. Ben bilmem ama insan anatomisine en çok benzeyen at olduğu söylenirdi. Atların neredeyse canlı olduğuna, aklı olduğuna insanın inanası geliyor.
Bakışları değil,
evet,
mi? Hareketli.
Hazreti Peygamber at alnına hayır işlenmiştir buyuruluyor. Yani hayırlı bir hayvan, dua edilmiş, övülmüştür İslam kültüründe at. Ve eskilerden tabii biz atın ancak sonlarına yetiştik. Yani biz at cemiyetine yetişmedik ama at, gittiğimiz yerlerde at vardı, beni bindirirlerdi. O atın tabii kendine göre bir haşmeti. Hele atın üzerine bindiğiniz zaman kendinizde hasıl ettiği itimadı, nefs, ondan sonra insan neler yapmaz ki atın üzerine bindiği zaman.
İşte o yüzden belki de at binme yetkisi bazı kişilere veriliyor da,
evet,
bazılarına verilmiyor.
Osmanlılar zamanında mesela İstanbul'un içinde ata binmek yasak. İstanbul dışında da gayrimüslimlere ata binme müsaadesi devir devir verilmemiştir. Çünkü at insana bir itimadı nefs ve aynı zamanda bir hakimiyet hissiyatı veriyor.
Düşünsenize etrafınızdaki herkes.
Evet.
Şimdi büyük araba alması gibi belki insanların
tabii,
tercih
yani atın yedinde yürümek bile, atın yedinde yürümek, eski Arapçası bunun rediftir, terdiftir. Atın redifinde yürümek, yedinde yürümek bile bir prestijdir. Anlatılır ki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri sarayı ziyarete geldiği zaman dönerken ata binmiş, yanında padişah yürüyor. Padişah da zihninden geçirmiş ki bir keramet gösterse de Şeyh Hazretleri, biz de şahit olsak, dönmüş Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Zamanın padişahı benim gibi bir dervişin atının yedinde yürüyor. Bundan âlâ keramet olur mu demiş. Yani siz bana hürmet ediyorsunuz. Sultan olduğunuz halde ilmimden dolayı bu bir keramettir. Bu yani itibar vesilesidir. Eskiden gelen misafirleri ata bindirdikten sonra bir müddet yanında yürümek ona olan hürmetin ifadesiydi. Hmm. Dediğiniz gibi sizin, yani atın üzerinde olmak bir prestijdir. Hele at var, at var. Haşmetli atlar var, ayak kısmı yukarı olan, ona binmek,
bacak,
inmek bir derttir. Ama ata bindiği zaman da o insan için önünde aşılmayacak bir mani yoktur.
Bizim toplumumuzda kadınlar ata biner mi?
Bilmezler.
At biner mi?
Şöyle binerler. İslam kültüründe kadınların tek başına ata binmeleri men edilmiştir. Çünkü burada erkeklere müşabehet ve başka bir takım mahsurlar var. Ama bir yerden bir yere giderken kadının ata binmesi, bu çok görülmüştür. Burada iki türlü binme var. Bir erkekler gibi binme var, bu kadınlar için zordur. Kadınlar yan binerler ata.
Filmlerde görüyoruz böyle.
Filmlerde gördüğünüz, evet, gibi ve yedinde mutlaka bir erkek olur. Yani gerek at ile veya yürüyerek yedinde birisi olur. Kadını o çeker. Böylece kadının atı kullanması da rahat olur.
Güvenlik açısından.
Tabii, teminat için, evet.
Peki
atın şimdi... ne yapacağı belli olmaz. Olmadık bir yerde kadını atar. Veya gemi azıya alır. Bu olacak bir şey. Ve at kıymetlidir. Yani atı... Onun için bu tasvip edilmemiş. Ama yedinde, redifinde mutlaka birisi bulunması kaydıyla kadınların ata binmesine müsaade var.
Peki şimdi atın bizim kültürümüze şey, kitaplar yazılmış, şimdi filmler yapılıyor. Bakıyoruz geçmişe yönelik yazılar da var, abideler de var. Görüntü gibi sanki böyle gözümüz önüne canlanıyor o eski coğrafya. Aslında çok da uzağa gitmemek lazım. Yakın zamana kadar dediğiniz gibi bizim kültürümüz için belki otomobil yerine alana kadar at ve at arabaları önemliydi. Kırsal kesimde tarımı desteklemek, evet, açısından, şehirde de ulaşımı sağlaması, evet, açısından önemliydi. Bizim hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru hayvanlar. Hatta bakıyorsunuz bazı kaynaklarda Türk için, bazen biraz aşağılamak için de çoban ifadesi kullanılıyor.
Şimdi çobanlığın aşağılayıcı olması belki 21. yüzyılda çobanların sosyal statüsünden kaynaklanıyor olabilir. Fakat çobanlık meslekler içinde tarih boyu en şerefli görülmüş mesleklerdendir. Sebebi ise yönetici olmasıdır. Çoban hayvanları sevk ve idare eder. Hazreti Peygamber buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmış olmasın. Hazreti İsa yapmıştır. Hazreti Musa yapmıştır. Hazreti Muhammed yapmıştır. Yani siz bugün çobanlığı sağda solda gezip ben sizin hayvanlarınıza bakayım siz de bana ekmeği öyle düşünmeyiniz. Yani çobanlık o zaman büyük sürüleri sevk ve idare eden insanlar
şimdi
olarak
düşünün. Şimdi
belki
o kadar büyük bir potansiyeli kalmadığı için günlük hayatta karşılığını, evet, bulmadığı için,
evet,
belki.
Hazreti Peygamber yapmış. Düşünün, Ulul Azim 3 tane peygamber. Dünya insanlarının büyük ekseriyetinin mensup olduğu 3 peygamber, hı, çobanlık yapmış ve bununla iftihar etmişlerdir. Yani çaresizlikten, zavallılıktan falan değil yaptıkları.
Ama şey, yakın zamanda hep işte ben... kendi biyografisinde böyle, evet, büyük yerlere gelmiş büyük siyasetçiler, evet, de böyle ifade ediyor kendini.
Süleyman Demirel için söylerdi çoban sülü. Yani şimdi köy çocuğu olup da çoban olmayan yoktur ki, köyde çocuklar kaz otarırlar. Mesela kız çocuklarına kaz otarırlar. Kız çocukları
daha
küçükler.
Kolay.
Daha kolay onların işi. Kümes hayvanı. Oğlan çocukları kuzuları otarmakla başlar. Arkasından danaları otarmakla. Ondan sonra ahır hayvanlarını otarmakla başlar. Ondan sonra büyük hayvanları, yani sığırları, davarları otarmakla bu tabii bir iş. Köylük
bir de bunu eleştirenlere verseniz 3 tane koyunu güdebilir mi acaba?
Bir de o vardır. Yani bir insanı kötülemek için dilimizde 3 keçi versen, hı-hı, güdemez tabiri vardır. Demek ki gütmek, hayvan gütmek 3 tane keçi bile olsa, ki keçi tabii daha zor. 3 tane keçi bile olsa gütmek zordur. Onun için yani çoban bugün öyle görülmekle beraber eskilerde öyle değildi. Hı-hı. Yani bir kere şunu ben size söyleyeyim. Hayvan beslemek Türklerin fıtri bir mesleğidir. Bir manifaturacı anlatmıştı bana, yaşlı. Dedi ki babamla beraber ortaktık dedi. Koyunlarımız vardı dedi. Şehir yerinde bunlar, kasabada. Koyunları var, çobanları var. Şehrin dışında bir yerlerde koyunlar kalıyor. Ben artık baktım diyor, bu zor bir iş çobanlık, kolay bir şey değil. Yani bir aynı zamanda da topraklarınız olacak, ekip biçeceksiniz. Ot, saman lazım çünkü. Babamdan ayrıldım dedi. Koyunları aldım dedi, götürdüm, sattım babamdaki hisseleri, babamın haberi yok dedi. Kumaş aldım dedi, bir dükkan açtım dedi. Babam dedi, tabii o demek ayrı yerlerdeler, babam geldi baktı anladı vaziyeti. Sen o sürmeli gözlü koyunları satıp da bu pırtılara mı, çapıtlara mı dedi yatırdın, yazıklar olsun senin gibi evlada dedi. Babam dedi bana küstü dedi, acıdı bana dedi. Yani koyun gibi üretken, insanı asla yolda koymayan, yavru yapar. Her şeyi işe yarar koyunun. Yani koyun olan zarar etmez. Koyunun vardı zarar etti. Böyle bir şey yok. Bunu satıp da pırtıya yatırmayı bir mertlikten uzaklaşma olarak görmüş. Oturacak, hmm, dükkanda da gelen gidene şey biçecek.
İki tane kumaş satacak.
Eskiden Türkler sevmezlerdi. Bir beyin oğlu varmış da, beyin bir de dükkanı varmış. Oğlu biraz haytaymış. O gerçek bir hadise Hayri Bey. Babası demiş ki evladım demiş ya bu haytalıktan vazgeç şu dükkana otur bari, manifatura dükkanı sen idare et demiş. Teessüf ederim baba demiş, ben kevork muyum artin miyim demiş, kumaş arşınlayacak. Hmm. Yani kumaş ölçecek Ermeni miyim ben Rum muyum, yani onlar yaparlar bu işleri. Benim bu işte ne alakam olur, ben bilirim ata gezerim orada burada.
Tabii demek. Ama o meslek sahibi olmuş, evet, sen at üstünde gezmeye devam ediyorsun.
Efendim bu yine bir beylerden birinin oğlu bir yaramazlık yapmış böyle, eskiden köylerden vergi kira toplarlardı. Ondan sonra bunu bıçaklamışlar. Atıyla gittiği yerden bir at arabasının üzerinde karnını tutarak gelmiş. Babası da duyunca karşılamaya gelmiş. Bir söz söylemiş. Herkesin yazısı yazılmış ezelden. Rezilliktir bu. İn arabadan. Araba Ahmet oğlu Seyit Ağa'sın sen. Adam mı ölür karnındaki yaradan? At ile gittin. Arabanın üzerine nasıl gelirsin sen? Hmm. Yine atın üzerine gelecektin. Yani yaralı onur kırıcı, yaralı da olsan arabanı ya atılmak ambulans gibi onur kırıcı bulmuş eskilerin. Yani at bir prestij, bir şeref. Evet. Kapıda atın bağlı olması, ahırda atın bağlı olması, hatta ağıtlarda geçer, eski Türk ağıtlarında ahırında bağlı olan at sayısını söylerler. Ahırında şu kadar at bağlıydı, şu kadarı kısrattı, şu kadarı beygirdi.
Öldü yani. Gitti, kalanları sayıyor.
Kalanları bunlar. Yani kısrak ve beygir sahibi olmak, küheylan sahibi olmak, ki binilmek için, yarış için olanlara küheylan derler. Yük için olanlara beygir derler. Beygir Farsça bargir, yük taşıyandan gelir. Kısrak ise onun dişisine derler. Yani bu insanın hayatında iç içe olmuş bir şey yakın zamana kadar.
Bizim toplumumuz için dediğiniz gibi bir hayvan beslemek, işte ne bileyim, hepimizin hayali değil mi? İşte bir küçük bir kasabaya gideyim, küçük bir kümesim olsun. Evet. Oradan iki tane yumurta alayım, işte iki tane koyunum olsun.
Biraz daha büyütüyorsa koyunum olsun, evet.
Böyle bu hayalin peşindeyiz aslında. Demek ki genlerimiz var, özümüze dönüyoruz.
Birincisi natürellik zaten. İnsan hayatı bu. İnsan hayatı demek, toprak demek, bitki demek, hayvan demek. Beton demek değil, asfalt demek değil, demir demek değil, silikon demek değil insan hayatı. İnsan hayatı bu. Onun için yani arabayı bıraktığı zaman nasıl sağa sola kaçarsa, insan da normalde giderken bıraksanız ister istemez kendi tabiatına arzu ediyor. Oraya, evet, gitmek istiyor. İkincisi, millet olarak bizde, yani şartlılarda, ez cümle Türklerde hayvanın büyük yeri var. Yani hun koyundan geliyor. Bütün tarihçiler müttefiktir. Koyun besledikleri için verilmiş bir isim bu. Koyun beslemek bir şeref, bir itibar. Kadınlara verilen en kıymetli hediye koyun.
Hala
en zengin,
öyle.
Evet. Kızı birine verdiler de rahmetli anneannem şahit olmuş. Yazık değil mi demiş, karnı yarık bilmediklere kız verilir mi demişti. Karnı yarık bir statü sembolüdür. Çünkü karnı yarık bir patlıcan demektir. İki, yağ demektir. Üç, et demektir. Bunun üçü de bir araya ahenkli bir şekilde koymak herkesin harcı değil. Aşağılamış yani damat tarafını anneannem rahmetli. Hmm. Kızın annesi demiş ki nesi var demiş oğlanın. Davarından kurbanlı, harmanından ekmekli. Bir insan için prestij ne? Davarı var. Davar küçük baş hayvan, hı-hı, demek. Yani kurbanını oradan kesiyor. Canı yetiştiği zaman kesiyor. Yani sürüsü var adamın. Davar, hı-hı, sürüsü var.
Tarlası
var. Ekip biçiyor veya ekip ektiriyor, biçtiriyor. Ekmeği de oradan çıkıyor. Ne
aç
olacak?
Kalması.
Karada ölüm yok bu adama. Yani düşünün, cemiyette insanların
beklentiniz de şekilleniyor
vaktiyle.
Ama her şey.
Yani memura mesela itibar etmezlerdi eskiden. Çünkü sabit geliri var memurun.
Şimdi sabit geliri olsun diye.
Sonra ama memur kıymete bindi. Ölüsü para, dirisi para diye emeklilik hasta. Hmm. Eskiden kıymet vermiyorlardı. Yani davarı var, harmanı var. Tam bu makbuldü. Yani tabii cemiyetteyiz. Ama bizim genlerimizde bu var. Onun için insanlar bir kümesim olsun. Tabii Hazreti Peygamber de buyuruyor. Şehirliler tavuk beslesin, köylüler koyun beslesin. Bereket bu ikisindedir. Onun için eskiden İstanbul evlerinin hepsinde bila istisna ben gördüm. O şehir evleri bitişik
yakın zamana kadar vardı ama kadar. Şimdi kim tahammül
yasak
eder?
Yasak ve hem yasak hem tahammül edemez. Arka bahçelerinde bir kümes. Kümeste tavuklar var. Tavuklar dışarı çıkamaz. Kimseyi rahatsız edemez. Biliyorsunuz bitişik nizamda arka bahçeler duvarlı. Evin bahçesinde gezer, yumurta verir. İnsanlar onu isterlerdi ve artık yemekleri yer. Hiçbir şey
çöp yok.
Çöp olmaz. Tavuklara verilirdi. Köylük yerde de koyun beslemek bir berekettir. Düşünün, her sabah koyunun suyunu sağacaksınız, içeceksiniz. Bu ne büyük nimettir.
En büyük, en sağlıklı gıdalardan
şimdi
biri olarak.
Şimdi insanlara garip gelebilir
yoğurdu,
ama
yoğurdu, ayranı eksik,
evet,
olmaz.
Muazzam. Yağı, kaymağı. Senede bir yününü kırkacaksınız. O kırktığınız yünden bir taneden çok bir şey çıkmaz ama yani neler neler. Eskinin
kış için kazağınızı, çorabınızı, içliğinizi yapacaksınız.
Erkek kıyafetleri bile koyundan oluyordu eskiden.
Halınızı dokuyacaksınız.
Dokurlardı evde. Kuyu denilen dokuma tezgahları vardı her evde Anadolu'da. Burada erkek elbiseliği de kalın, sert, şayak dokunurdu. Yani çok bereketliydi. Hayvan bizim hayatımızda çok yeri var. İnsanla arada bir, yani sadece insan onu menfaat olarak görmemiş. Düşünün, Sultan II. Osman'ın Süslü Kır diye bir atı vardı. Atı ölünce o kadar üzüldü ki o sert, celalli padişah. Evet, kardeşi kadar değil ama ona mezar yaptırdı. Karacaami'de yakın bir yerde Süslü Kır diye mezarı var. Üzerinde taşı var hayvanı. Yani bu az bir şey değildir.
Bizim baktığınız zaman geçmişe, özellikle göçebe kültürünün de aslında tarihlenmesini belirliyor. Onun ihtiyacına göre göçüyor. Onun ihtiyacına
tabii,
göre
esas
aşağı tekrar iniyor.
Tabii sadece at değil, bizim kültürümüzde deve de çok mühimdir. Şimdi deve deyince hep Arap çölleri aklımıza geliyor ama hayır, Türklerin kültüründe devenin çok yeri vardır. Arapçada devenin 80 tane ismi varsa Türkçede de 40 tane ismi bulunur yani çeşitli hallere göre. Deve çünkü güçlü bir hayvan, bir yerden bir yere göçmede muazzam yük
uzun
taşıyor.
Uzun yol için.
Evet, yük taşıyor. Onun için devesiz Türk yoktu eskiden. Anadolu'da develer vardı. Her yerinde. Doğu Anadolu'da,
güneyde. Çok uzak geliyor
çok
bize
uzak
mesela.
Geliyordu. Deve deyince hep Araplar
evet,
aklı
hep
geliyor.
çöl
Hayır,
görüntüsü var
değil,
gözümüzde.
değil. Tek ve bazı yerlerde çift hörgüçlü develer vardır. Bu develer,
Kervanlar bunlarla mı
kervanlar
kurulur?
bunlarla taşınır. Bu fix. Yani düşünün, Anadolu'da yakın zamana kadar develeri olan aileler vardı Anadolu'nun her yerinde.
Mesela geleneksel işte deve yarışları, deve
Güreşleri.
güreşleri. Baktığınız zaman hani bunlar bize nasıl geleneksel diyoruz? Demek ki böyle bir
Orta Asya'dan
geçmişi var.
gelme. Orta Asya tamam, Araplarda var coğrafya itibariyle, Afrika, ama esas Türkler arasında deve kültürü Türkler arasında çok inkişaf etmiştir. Orta Anadolu'da yakın zamana kadar mesela Konya'da devesi olmayan insan yoktu. Derken tüccarların, buğday kaldırıldığı zaman deveye yüklerlerdi. 5, 6, 7, 8, bazen benim bir devem var, sizin iki deveniz var, onu da katarlar.
Hı.
Buğdayı yüklerler tepesine. Ortaklık bu. Nakliye
Ne kadar
ortaklığı.
taşır aşağı yukarı?
Hani bilemem ama bir deve yükü neredeyse bir tona yakındır.
Oho.
Evet, 750 litredir bir vesk deve yükü. Tabii
Büyük
tabirler
ağırlık.
her zaman birebir onu karşılamaz ama deve yükü eşittir vesk, 750 litre buğday demektir. Az bir yük değil bu. Onu
Evet,
taşır o.
taşır.
Bana mısın demez. Biliyorsun çok mukavemetli bir
Evet.
hayvandır. Mesela at, katır ve merkep. Bunların en güçlüsü merkeptir. Sonra katır, sonra attır. Bunlara yük taşıtılır. Zaten bunun için yaratılmış. Ama deve çok daha muazzamdır ve mukavemetlidir. Her türlü şey biliyorsunuz zaten, suyu.
Evet.
Yüklerlerdi buğdayı, arpayı veya
O yüzden
neyse.
mi yavaş gidiyor acaba? Enerjisini
Yavaş gidiyor, evet. Yavaş, enerji fazla harcamıyor
harcamıyor.
ama çok güçlü. Bunlar Aydın'a, İzmir'e, Antalya'ya bunları götürüyor. Orada bunlar buğday, kuru incir, kuru üzüm yüklüyor bunları, tekrar geri getiriyor. Bunları
Boşta
iş
da.
bu sefer Orta Anadolu'ya dağıtıyor. Böyle aileler var, nakliyecilik yapan. Bunların çoğu sonradan otobüs, kamyon, tır, tankerci oldular.
Yine nakliye işiyle
Evet, evet,
uğraştı.
evet, evet. Mesela
En iyi
pek çok
bildiği
otobüs
iş o demek
firmalarının
ki.
aslı bu deveciliktendir. Deveciler çok çok tabir var. Yani devesi olan
Böyle markalar var.
markalar var tabii. Devecilik bir de bizim, yani Anadolu'da çoktu. Şimdi insan dediğiniz gibi ama o deve güre boşuna değil. Anadolu'da nakliye hep deveyle yapılırdı. Atla değil, merkeple değil. At ve merkep kısa mesafe nakliyesidir.
Hı.
Yani merkebi tarlada yüklersiniz, engebeli
Köye
bir
götür.
yolsa köye getirirsiniz. Veya kasabaya bir şey götürürüz.
Ya
Ve ata
da
biner,
yüksek bir yere çıkar
evet, veya
belki.
ata biner sizi bir yere götürür. Ama at yük için çok nadir kullanılır. Deve var çünkü. Deve varken at kullanılır mı? Ata siz bineceksiniz, deve yükü
Ve
taşıyacak.
daha narin tabii atı
Tabii.
buralarda kullanmak yerine.
Kullanmazlar. Kullanmazlar.
Evet, biraz.
Bakımına, tabii atın bakımı da zordur. Yani kapıya at koyayım da o değil. Tımarlayacaksınız, bakacaksınız. Onun hastalığı
Meşhur
var,
Ömer
yemesi var.
Seyfettin
Ömer Seyfettin
hikayelerinde.
hikayesi var. Tabii yalı var, yemi var. Eskiler şimdi bu jokeylerin yaptığı gibi, yani atı bir arkadaş gibi görüyor. Bir müddet sonra zaten at onu tanıyor, o atı tanıyor.
Zaten iyi bir iletişim
Hissi
kuruluyor
bağ
galiba,
kuruluyor.
değil mi?
En kötüsü de
Bütün
atın
hayvan.
ölmesi. Çünkü hayvanlar insanlardan önce ölüyor. Ben pek çok insanı hayvanı için yas tuttuğunu ve arkasından onu andığını bilirim.
Ama bu tabii şimdi hangi hayvanla iletişim
Öyle
kuruyorsanız
oluyor.
hayatınızda ve kediniz köpeğiniz varsa mesela
Kuşunuz.
bakıyorsunuz Batı kültüründe de
Evet.
hayvan dediğinizde herkesin evinde hemen hemen
Evet.
köpek var ve o köpek artık aileden biri olmuş, öldüğü zaman onlar da yas tutuyorlar.
Şöyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Avrupa'daki hayvan sevgisiyle Türklerdeki hayvan sevgisinin benzer olmadığını düşünüyorum. Avrupa'da ve şu anda bizde olan hayvan sevgisi, daha ziyade köpeklere ve kedilere gösterilen hayvan sevgisinin ben egoist bir sevgi olduğunu düşünüyorum. İstisnaları mutlaka vardır. O hayvanları sevdiklerinden değil, kendilerine bir canlı oyuncak istedikleri için bu hayvanları besliyorlar. Çünkü insanlar vefasız veya etrafında insan yok, bir şekilde insanları kırıyor, ediyor, ayrı mesele. Ama hayvan öyle değil zavallı, hayvan ona bağlı, hayatı ona endekslenmiş. Hele öyle ki artık hayvanlarda mutasyon olmuş, şehirlerde, evlerde yaşamak ya endekslenmişler. Size mecbur ve mahkum, siz hayvansever olarak geçiniyorlar. Fakat ben onların pek hayvansever olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada biraz egoizm var. Hayvanı bir oyuncak gibi kullanıyorlar. Hayvanı dışarı çıkarmama, kısırlaştırma, onun en tabii ihtiyaçlarını vermeme pek de hayvan sevgisine delalet etmiyor kanaatindeyim.
Çok teşekkür
Ben
ediyorum.
teşekkür
Tekrar
ederim.
görüşmek üzere.